أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. Enam suresinin ayetlerini konuşuyorduk. 60. ayetten başlayarak inşallah bugün devam edeceğiz. Surenin ana konusu, İslam'ın inanç esaslarının, düşünce esaslarının, ilkelerinin beyan edilmesi ve bunlarla ilgili insanların düşünebilmelerini sağlayacak olan bazı örneklerin verilmesiydi. 60. ayette de Allah-u Teala, Allah'ın varlığı, birliği ve insanların hayatı üzerindeki egemenliğini gösteren bir örnek veriyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 60. ayet. O Allah'tır ki sizi geceleyin öldürüyor. Önce bir topluca manasını verelim, sonra parça parça ne denilmek istediğini anlamaya çalışalım. O Allah'tır ki sizi geceleyin öldürüyor. Yine o Allah sizin gündüzün neler kazandığınızı, neler yapıp ettiğinizi ya da hangi kötülüklere yönelip onları işlediğinizi de bilir. Sonra sizi belirlenmiş bir ecel gerçekleşsin diye yeniden onda hayata geri döndürendir. Sonra en son dönüşünüz Allah'a olacaktır. Ondan sonra da Allah size ne yapıp ettiğinizi haber verecektir. Burada Allah Teala uyku ile ölüm arasında bir kısmi benzerlik kurarak üzerinde düşünebileceğimiz bir örnek veriyor. Uyumak aynısıyla ölümdür demiyoruz elbette. Ama ölüm ve ölümden sonra diriliş hakkında bir fikir sahibi olmanız için her gün yaşadığınız bu konu üzerinde, bu olay üzerinde düşünün diyor sanki bize Allah Teala. Allah sizin geceleyin canlarınızı alır, sizi öldürür. Yani sizi uyutur Allah. Uyku kısmen de olsa bir yönüyle ölüme benzeyen bir hadisedir. İnsan uyuduğu zaman bilinçli hareketlerinin tamamını kaybeder. Elbette ki ölmez, nefes almaya devam eder. Vücudundaki otomatik sistemler çalışmaya devam eder. Hatta insan kendisinin bilincine bağlı olmaksızın yattığı yerde hareketler de yapar. Ama bu hareketlerin tamamı İnsanın biyolojik yaşamının sürdüğüyle ilgili hareketlerdir veya olaylardır. İnsanın kendisinin karar vermesi, tercih etmesi ve yönelmesi sonucu yaptığı hareketlerin hiçbir tanesi uykuda gerçekleşmez. Üstelik uyku önüne geçilemeyen bir olaydır. Allah insanın dinlenmesini de, yattığı zaman vücudunun yenilenmesini de uykuya bağlamıştır. Uyku yeri geldiğinde insan için yemek içmekten yani gıdadan daha da büyük bir önem taşır. İnsan karar verdiğinde direnerek mesela yemesinden içmesinden uzak durabilir. Günlerce yememek üzere direnebilir. Günlerce su içmemek üzere direnebilir. Evet bu onun hayatını olumsuz etkiler ama insan direnip bunu yapmayabilir. Uyku öyle değildir. Uyku geldiğinde kişiye sormaz yani. Sen uyumak istiyor musun, uyumak istemiyor musun falan demez. Uyku geldiğinde insanı alır ve götürür. İnsan uyuduğunu dikkatli düşünelim. Hepimiz kendi hayatımızdan şöyle bir gözden geçirelim. İnsan uyuduğunu uyandığı zaman fark eder. Uyuyorum, uyumak üzereyim, işte şimdi uyudum, hadi uyuyayım diyemez insan. Uyku insanın kontrolünün dışında bir olaydır. Bu yönüyle de ölüme benzer. Yani ölüm geldiğinde insanın ona direnme, onu biraz daha geciktirme imkanı, gücü yoktur. Rabbimizin ifade ettiği gibi ecelin vakti geldiğinde ne bir saat öne alınır ne de bir saat geciktirilir. Bu konuda kulun yapabileceği bir şey yoktur. Uykuyu da bu yönüyle Allah kısmen ölüme benzetir. Ve insanı insan yapan davranışların tamamı aslında bilinçli davranışlardır. Bilinçli olmayan davranışlar insanın hayvansı yönünden kaynaklanır. Yani canlı yaşamının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Madem ki insanı insan yapan davranışlar bilinçli davranışlarıdır, o halde uykuya yattığınızda bilinciniz devreden çıkar. Bunun sonucu olarak da insan bir tür ölüme geçmiş olur. Bunun üzerine bir düşünün. Uykudan kaldırıldığınız gibi de yeniden diriltileceğinizi hesaba katın. Ölüm bu bunun bir benzeri olacaktır. Sanki Allah Teala bunun üzerinden böyle bir ders verir. Hadi biz şöyle de bir uyarı yapalım bu anlattıklarımızdan yola çıkarak. Madem ki insanı insan yapan davranışlar bilinçli davranışlarıdır, o halde insanın kendi bilincini devre dışı bırakacak her hareketi de yaratılış maksadına ters olacaktır. Mesela insanın içki içmesi neden yasaklanmıştır? İnsanın içki içmesi bilincine zarar verdiğinden dolayıdır. Sağlığına zarar verdiğinden dolayı değil. Sağlığına zarar vermesi içkinin ikinci, üçüncü dereceden suçlarıdır. İkinci, üçüncü dereceden zararlarıdır. İçkinin yasak olmasının birinci sebebi aklı gideriyor olmasıdır. Yani bilincine zarar veriyor olmasıdır. Bu anlamda insanların aslında bilgisizlikleri de, düşüncesizlikleri de, duygularının esiri olması da bir düşünceye ya da bir inanca, bir duyguya körü körüne kapalıp gitmiş olması da bir ekole, bir gruba, bir akıma diyelim, bütün düşünce melekelerini ortadan kaldıracak şekilde bağlanması da, yani bilinci ortadan kaldıran her davranışta insanın yaratılış amacına uygun olmayan, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran hallerdir diyelim. İnsana yakışan her zaman bilinçli olmasıdır. İnsana yakışan ne yaptığının farkında olması, hemen devreye bilgileri ve inancı girmeli. Madem ki ne yaptığının farkında, onu cehenneme götürecek davranışlardan da insandan uzak durması beklenir. Sizi geceleyin uyuttuğu gibi, gündüzün kalktığınız zaman ne yapacağınızı da bilen Allah'tır. Her şeyiyle Allah'ın kontrolünde bir hayat yaşıyoruz. Sonra Allah belirlenmiş, Allah'ın belirlediği o ölüm vakti gelsin diye o zamana kadar geciktirmek üzere sizi yeniden hayata döndürür. Her günkü uyku ve uyanma, ölüm ve ölümden sonra diriliş için üzerinde kafa yorabileceğimiz, üzerinden hareket edebileceğimiz güzel bir örnektir, önemli bir örnektir. Konuyla ilgilenen olursa, meraklısı için söyleyeyim, uykunun ne olduğu konusu halen bilimle uğraşan insanlar tarafından açıklanabilmiş değildir. İnsan beyninin ne olup da, nasıl olup da uykuya geçtiği konusunda hala elimizde bizi aydınlatacak bir açıklamaya ulaşılabilmiş değildir. Sadece uyku halinde neler olduğu konusunda bir takım çalışmalara ulaşılabildi. Ne oluyor da insan uykuya geçiyorun cevabını bulamayan insanlar, ne oluyor da uykudan tekrar hayata geçiyoruzun cevabını zaten hiç bulamadılar. Bu yönüyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de uykuyu Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak anlatır. Yani Allah'ın gücü, Allah'ın ilmi, Allah'ın planlamasına güzel bir örnektir uyku. Allah sizin uyandığınız zaman ne yapacağınızı da bilir ve Allah sizin belirlenmiş bir süreye kadar hayatınızı sürdürmek için tekrar diriltir. Böylece bir şey anlamış, bir şeyi bir kez daha hatırlamış oluyoruz ki hepimiz için belirlenmiş bir ecel vardır. Bu ecel geldiğinde Allah-u Teala'nın yanına kesin bir dönüş yapılacak. En son dönüşünüz onun yanındadır. Yani bir gün uyandın, uyudun ve uyanamadın olacak. Bir gün yattın ve kalkamadın olacak. Bir gün çarptın ve atlatamadın olacak. Bir gün vuruldun ve düzelemedin olacak. Bir gün düştün ve kalkamadın olacak. O kalkamadığın, o geri dönemediğin, o iyileşemediğin, o uyanamadığın gün belirlenmiştir Allah tarafından. İşte o son gün gelmeden önce her gün uyandığında bu konuyu bir düşün diyor sanki Allah Teala. Resulullah Aleyhisselam sanki bu konuya ışık tutsun, insanlar bir şeyi bir kez daha fark etsin diye, bize ders olsun diye her gün uykusundan uyandığında hatırlayın Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği sözü şöyle başlıyordu gününe. Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Bizi ölümümüzden sonra dirilten Allah'a hamdolsun diyordu. Yani Resulullah Aleyhisselam da ayetlerin dediği gibi uykuya ölüm, uyanmaya diriliş diye bakıyordu. Böyle baksanız aslında, böyle bakabilsek aslında, böyle baktığımızda güzel şeyler çıkarabilsek aslında şu akla gelmez mi? Aslında her gün sabah uyandığımızda Allah bizi hayata yeniden döndürüyor. Her gün sanki yeni bir ömür veriyor, sanki yeni bir yaşama fırsatı veriyor. Her günü yeni bir başlangıç yapabilmek için güzel bir düşünce olmaz mı? Her gün hayata yeniden başlıyoruz. Ve dün ne yaşandıysa dünde kalıyor. En kötüsüyle, en iyisiyle, en acı verici olanıyla, en zevk verici olanıyla dün yaşanmış olanların hepsi dünde kalıyor. Evet, elbette ki etkileri devam ediyor ama neyse, o orada kaldı. Bugününüzü yeni bir hayatın başlangıcı haline getirebilirsiniz. Bir gün Allah'ın huzuruna gittiği zaman kafirler o acı verici gerçekle, yani hesapla, mizanla, cennet ve cehennemle karşılaştıklarında kafirler dövünecekler ve ya Rabbi diyecekler, bizi bir kez daha geri döndür. Eğer bizi bir kez daha geri döndürürsen biz akledenlerden olacağız, iman edenlerden olacağız, iyi davranışlar yapanlardan olacağız derler. Allah Teala da onlara der ki, yani size kaç kez fırsat verildi, kullanmadınız. Şimdi sizi bir kez daha geri döndürsem siz yine aynı davranışlar yapacaksınız. O yüzdendir Allah'ın geri döndürmemesi. Haşa, yoksa insanlara fırsat verme işinden değildir. Her gün yeni bir fırsat verir Allah. O fırsatı kullanabilene, uyanmanın yeni bir fırsat olduğunu fark edenedir bu. Sonra Allah'ın yanına geri dönüşsüz bir şekilde gittiğimizde Allah Teala ne yaptıysak hepsini haber verecektir. 61. ayet. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Allah kulları üzerinde kahir olandır. Yani boyun eğdiren bir güç sahibidir. Allah kullarına ne yaptırmayı dilerse, onu kulları istese de istemese de yaptırabilendir. Allah'ın kuluna gücünü yetirmesi kısmi değildir, küllidir. Ne isterse aynen öyle gerçekleştirir. Nasıl? Tıpkı insan istese de istemese de uyuttuğu gibi. Tıpkı nasıl? İnsan istese de istemese de ömrünün akıp gitmesi gibi. Ne kadar direnirsen diren, yaşlanmanın önüne geçemediğin gibi. İstediğin kadar kozmetik ürünü kullan, istediğin kadar estetik ameliyat yap, istediğin kadar sağlıklı yaşam kurallarına dikkat et. Bunlar senin hayatının sürekli ileriye doğru aktığı, yaşlandığın gerçeğini değiştirmeyen şeylerdir. Allah kullarına neyi yaptırmayı dilemişse onun önüne geçemezsiniz. Bir şeyi fark etmiyor musunuz? Hayatımızı elimizde tutuyoruz bir yönüyle, tutamıyoruz pek çok yönüyle. Ne uyuyup uyanmaya gücümüz yetiyor, ne yemeden yaşamaya gücümüz yetiyor. Yediniz, affedersiniz, çıkartmadan yaşamaya gücünüz yetmiyor. Yemek zorundasınız, yiyip içmek zorundasınız. Yiyip içtiklerinizi dışarı çıkarmak zorundasınız, uyumak zorundasınız, giyinmek zorundasınız, barınmak zorundasınız. Ve yani bu zorunluluklarınızı arka arkaya hesaplayın, üst üste koyun. Aslında Allah'ın bize tayin ettiği bir hayatı bir yönüyle mecburen sürdürüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi uykudayken nasıl ki biyolojik hayatın zorunlu olan davranışları devam ediyor. Nefes alıp veriyoruz, içimizdeki organlar çalışmaya devam ediyor ama bilinçli davranışlar yok. Aynen bu olay tüm hayatımız için geçerlidir. Hayatımızın tamamında Allah neyi tayin etmişse onu aynen yaşıyoruz. Bir yönüyle işte böyle bir hayatımız var. Yani zorunluluklar içerisinde. Bir yönüyle de Allah bize bir serbestlik vermiş. Bu serbestliğe de karışamıyor değil, karışmıyor olduğundan dolayıdır. Yani bilinçli davranışlarınızda iyiyi ve kötüyü tercih etme konusunda Allah Teala bir serbestlik vermiş. Hepsi bu kadar. Biz sadece iyiye veya kötüye yöneliriz. Bu kadar. Allah dilemedikçe iyinin gerçekleşmesi ve kötünün gerçekleşmesi bile mümkün değil diye inanmıyor muyuz zaten? Kader inancımızı ifade ederken hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye ifade etmiyor muyuz? Hayrın ve şerrin ancak Allah'ın dilemesi halinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Peki bizim yaptığımız ne? Biz sadece yöneliriz. Biz tercihimizi yaparız. Biz hayra yöneliriz ve Allah da yardım eder, diler, izin verirse hayrı gerçekleştiririz. Şerre yöneliriz. Allah izin verirse, imkan verirse, dilerse o şerri gerçekleştiririz. Değilse biz fiilleri gerçekleştirmeye gücümüzü yetiremeyiz. O yüzden belki Resulullah Aleyhisselam da der ki اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Çünkü insanın gerçek değeri ancak niyetindedir. Öyle olunca bilincimizi hep uyanık tutmak gerekiyor. Bilincimizi, neyi tercih ettiğimizi bilmek gerekiyor. Hayatımızda bilinç davranışları çoğaltmak, bilinçsiz davranışlarımızı azaltmak gerekiyor. Ama bilincimizi imanla terbiye etmek, Allah'ın rızasına uygun tercihler yapmak üzere yönlendirmek gerekiyor. Resulullah Efendimiz dediydi ki, hatırlayalım. La yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu taban lima ji'tu bih. Hiçbiriniz arzuları, istekleri, tutkuları benim getirdiğim dine uygun hale gelmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. Yani imanın basamaklarını birer ikişer yükselmek gerekiyor. İmanımızı kemale erdirmek için uğraşmak gerekiyor. Bunun yolu elbette ameller yapmaktan geçiyor ama İşin sonunda ulaşılması hedeflenen yer, insanın bütün bilinçli tercihlerinin, bütün bilinç tercihlerinin Allah'ın razı olduğu şekilde kullanılmasıdır. Bütün mesele bu. Sanki bir de şu hadisle eşleştirelim olayı. İnsan farzlarla Allah'a yaklaşmaya başlıyor, nafilelerle Allah'a yaklaşmaya devam ediyor. Bu hayatını böyle devam ettirdikçe, yani tercihini hep Allah'ın rızasından yana kullanmayı sürdürdükçe, sonunda öyle bir hale geliyor ki, hadisin ifadesiyle söyleyelim, Allah Teala'nın istediği gibi bakıyor, Allah'ın istediği yere yürüyor, Allah'ın istediğini tutuyor, istediği gibi tutuyor. Gözü Allah'ın istediği gibi, eli Allah'ın istediği gibi, dili Allah'ın istediği gibi, ayağı Allah'ın istediği gibi işler yapmaya başlıyor. Neden? Çünkü beyin, kalp hep Allah'ın rızasına uygun bilinçli tercihler yapmıştır. Ve yursilu aleykum hafaza. Allah sizin üzerinize koruyucular tayin eder. Bu koruyucular tayin etmesi birçok değişik anlam verilmiştir tefsirlerde. Çok fazla yormadan, çok fazla uğraşmadan, çok fazla karıştırmadan şöyle diyebiliriz. İnsanın her yaptığını kaydetmekle görevli olan melekler vardır. Hiçbir yaptığınız söz kaybolup gitmez. Hiçbir yaptığınız iş kaybolup gitmez. Söylediğiniz söz kaybolup gitmez. Yöneldiğiniz yön kaybolup gitmez. Hatta izâ câe ahadekumul mevtu. Bu koruyucuların yazıp çizmesi, kontrol altına alması, kayıt altına alması, ölüm gelinceye kadar, içinizden birinize ölüm gelinceye kadar devam eder. Teveffethu rusuluna, ölüm geldiği zaman elçilerimiz gelir ve onu vefat ettirir, onu öldürür. Ve hum la yuferritun, bunun bir kaçışı yoktur ha. Bunun hiçbir geciktirmesi, kaçışı, bu konuda Gönderdiğimiz elçiler yani ölüm melekleri hiçbir kusurda bulunmazlar. Tam vaktinde gelirler, doğru kişiye gelirler ve işi kesin olarak yapar, öyle geri dönerler. Aklınıza şu tür sorular geliyorsa, ki gelir insanların aklına bu tür sorular, çok fazla takılmamanızı tavsiye ederim. Çünkü içinden çıkılması zor sorulara girdiğiniz zaman, kendi aklınızı, kendi imanınıza zarar verecek şekilde kullanmak gibi bir hastalığa da düşebilir insan. Bir daha belirteyim mi? İnsanın aklı, imanının kontrolünde hareket etmediğinde, kendi imanına zarar verecek şekilde de kullanılmaya başlayabilir. Kendi aklını insan kendi ayağına pranga haline getirir. Şu tür sorular aklınıza gelebilir. Yani Allah Teala dilediğinin canını kendisi dilediği zaman alabilir mi? Evet, elbette alabilir. Peki neden bunun için melekler gönderiyor? Bu sorunun cevabı bizzat Allah'ın yanına gidip de kendisinden öğrenilmedikçe öğrenemeyecek olduğumuz sorulardır. Ya Allah Teala bize bunun sebebini kitapta beyan eder, öyle öğreniriz. Ya Resulullah Efendimizin dilinden bir beyan gelir, öyle öğreniriz. Ama bu konuda madem ki kitapta bir beyan yok, Hazreti Peygamber'den bir beyan yok, bunun için yapılan bütün açıklamalar sadece yorum olacaktır. Yorumlar da elbette insanın içini rahatlatacak, ikna olmasına sebep olacak güzel yorumlar da yapılabilir. Ama sonuçta yorum olacaktır. Kendinizi çok fazla zorlamamanızı tavsiye ederim. Belki Allah Teala bizim zihinlerimize biraz yaklaştırıyor olayı. Bakın gene yorum yapmaya başladık. Allah Teala bizim zihinlerimize yaklaştırıyor. Yoksa elbette ki Allah herhangi bir aracıya ihtiyacı olmaksızın, haşa ki ihtiyaç kelimesi zaten Allah için kullanılamaz. Herhangi bir aracıya ihtiyacı olmaksızın sözlerimizi kayıt altına alır, davranışlarımızı kayıt altına alır, bizi gözetir, gerektiğinde korur, gerektiğinde korumasını kaldırır, gerektiğinde canlarımızı alır ve yanına gittiğimiz zaman da hesabını görür. Ama Allah Teala bütün bu imtihan olayını anlayabilelim diye bize dünya yaşamına benzer örneklerle konuyu anlatıyor diye düşünelim. Sanki öylesi biraz daha rahat olur yani. 62. ayet. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Elçilerimiz gelip de ölüm vakti gelenin canını alırlar. Sonra o canı alınanlar, vefat ettirilen nefsler, kişiler, hak olan Mevla, hak olan ilah, hak olan Rabb'in yanına, Allah'ın yanına döndürülürler. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken güzel bir mesele var ya da önemli bir mesele var diyelim. Allah'ın yanına döndürülürler, doğrudur. Burada Allah Teala hemen arkasındaki kelimede kendisiyle ilgili bir sıfatı öne çıkartır. Mevlahumul hak. Onların hak olan mevlalarının, hak olan yönetici, yönlendirici, efendilerinin yanına döndürülürler. Mevla kelimesi Arapçada değişik, üstelik zıt anlamlı kelimelerden bir tanesidir. Yani hem köleyi azat eden için kullanılır, hem de azat edilen köle için kullanılır. Hem kölenin sahibi için kullanılır, hem de köle olan için kullanılır. Hem bağlanan için, hem de bağlanılan için kullanılan, zıt anlam taşıyan, zıt iki anlamı kendisinde barındıran kelimelerden bir tanesidir. Allah Teala şöyle bir şey sanki hatırlatır. İnsanlar hayatlarını sürdürdükleri süre içerisinde kendilerine bir takım mevlalar edinirler. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de bazen veli kelimesiyle de ifade edilir. İnsanlar kendilerine veliler edinirler. Yani bir takım varlıkların, bu insanların uydurduğu bir takım ruhani varlıklar da olabilir. Bir takım metafizik görünmeyen, efendim insanlar tarafından dokunulamayan, somutlaştırılamayan varlıklar da olabilir. İşte atalarımızın ruhları gibi. İdeolojiler olabilir. İnançlar olabilir. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarını tekrarlayalım. Gök cisimleri olabilir. İnsanların uydurdukları başka varlıklar olabilir. Bir hayvanın içine girdiğine inandıkları ruhlar olabilir. Cinler olabilir. Hayvanlar olabilir. Doğa güçleri olabilir. Ya da siyasi liderleri olabilir. Dini liderleri olabilir. Patronları olabilir. Bütün bu anlamlara gelebilecek ayetler ve hadisler var. Yani bir kavram incelemesi yapmak için uğraşmadığım için, her biriyle ilgili deliller söylemek için uğraşmıyorum burada. Her birisi için kullanabilecek ayetler ve hadisler var. İnsanlar hayatları süresince birileriyle irtibatlı olurlar. Birilerinin yönlendirmesi ve yönetmesinde yaşarlar. Ama öldüğünüz zaman hak olan yönetici, hak olan yönlendirici, hak olan sahip, hak olan malik olan Allah'ın yanına döndürüleceksiniz. Yani deriz ki, ölmeden önceki hayatınızda şunu hep hatırlayın. Ölümünüzden sonra kimin yanına gidecekseniz, bırakın o yönetsin hayatınızı. Ölümünüzden sonra kimin yanına gidip hesap verecekseniz, bırakın o yönlendirsin davranışlarınızı. Kimin yanına gidip de huzuruna çıkartılacaksanız, bırakın doğruyu o belirlesin sizin için. Uzak durmanız gereken yanlışların ne olduğuna o karar versin. Sadece güveniniz ona olsun, korkunuz ondan olsun, yönelişiniz ona olsun. Bu üçlüyü bir daha tekrarlayalım. Çünkü ibadetin tanımı içerisinde bulunan üçlü bunlardır. Güveniniz Allah'a olsun, Mevla'nız o olsun anlamında. Güveniniz Allah'a olsun, korkunuz Allah'tan olsun, yönelişiniz Allah'a olsun. Güvenmek, korkmak ve yönelmek üçünü birleştirdiğiniz zaman davranışlar ibadetlere dönüşür. Davranışlar ibadete bu üçlüyü içinde barındırmasıyla dönüşürler. O halde madem ki hak olan Mevla Allah'tır ve biz hak olan Mevla Allah'ın yanına geri döndürüleceğiz. Yani ona göre davranalım, ona göre yaşayalım uyarısını alalım buradan. Devam ediyoruz 62. ayete. Ela lehul hukmu ve huve esra'ul hasibin. Uyanık olun. Ela, dikkat edin, uyanık olun, aklınız başınızda davranın. Lehul hukmu, hüküm Allah'ındır. Nerede hüküm Allah'ındır? Başka ayetlerle birleştirelim. Başta ve sonda hüküm Allah'ındır. Yaratmaya karar veren Allah'tır. Hüküm Allah'ındır. Yaratmaya Allah'tan başkası karar vermedi. Hiçbirimiz var olmayı kendimiz seçmedik. Hiçbirimiz var olmaya karar vermedik ve hiçbirimiz var olabilmek için bir şey yapmadık. Kendimize bir geldik, dünyadaydık. Hepsi bu kadar. Yaşadığımızı fark ettiğimizde zaten yaşıyorduk. Var edilmiştik. Bizim için var olmaya karar verilmiş ve gerçekleştirilmişti bir kere. Başta hüküm Allah'ındır. Biz burada kalmayı sürdüremiyoruz. İstesek de istemesek de severek veya üzülerek bu dünyayı terk ediyoruz. Sonda da hüküm Allah'ındır. Ve yanına döndüğümüz zaman iyi mi yaşadık, kötü mü yaşadık, cenneti mi hak ettik, cehennemi mi hak ettik, rızasına uygun muyduk, değil miydik, hüküm yine Allah'ın olacak. Başta hüküm Allah'ın, sonda hüküm Allah'ın, ölümden sonraki hayattaki en nihai hüküm yine Allah'ın. Tamam, buna böylece iman ettik mi ettik? Buna böylece iman etmek kolay. Şu anlattığıma itiraz etmek nasıl mümkün olacak ki? Ateistlerle konuştuğum zamanlar oldu. Ateistler de bu gerçeği kabul ediyorlar. Onların zaten kafasına Allah bullak eden, onların bir türlü kabullenemediği yer de zaten burada başlıyor. Hayatın imtihan olduğunu falan söylediğiniz zaman kafalarını karıştıran şey bu. Diyor, ben var olmaya kendim karar vermedim. Diyorum evet, var olmaya kendim karar vermedin. Fark etmiyor musun? Senin varlığını sana sormadan elinde tutan birinden bahsediyoruz. Sen onun varlığını inkar etsen ne, etmesen ne? Sen bir kere kendi varlığına malik değilsin. Şu bahsettiğim üçlüye, yani bizim var edilmemiz konusundaki hüküm Allah'ın, ölümümüz konusunda hüküm Allah'ın, ölümden sonra cennete mi cehenneme mi gideceğimiz konusunda hüküm Allah'ındır. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Peki bu üçünden ne sonuç doğar? Bu doğan sonucu insanlar kabul etmiyor
Veya kabul edenler de kabul ettiklerini fark etmiyorlar ya da ona uygun davranışlar yapmıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Madem ki baştan aşağıya, başta ve sonda hüküm Allah'ındır, o halde hayatımızı sürdürürken nasıl yaşayacağımız konusundaki hüküm de Allah'ındır. İşte burasında iman devreye giriyor. Burasında İslam devreye giriyor. İşte işin bu kısmında insanlar ya teslim oluyorlar ya da olmuyorlar. Teslim olanların içerisinden bir kısmı takva sahibi oluyorlar ya da olmuyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Teslim olanlardan bazıları da teslimiyetlerine uygun bir davranış yapıyorlar. Bazıları da teslimiyetlerine uygun davranışlar yapmıyorlar. Dilleriyle teslim olduk diyorlar. Bilmiyorum, belki de kalpleriyle de gerçekten teslimiyetlerini onaylıyorlar. Ama davranışlarıyla, hayat biçimleriyle, hayat tarzlarıyla o tercihlerini onaylamıyorlar. Evet. Ve huve esra'ul hasibin. 62. ayetin sonu. O hesaba çekenlerin en hızlısıdır. Bir gün huzuruna çıkılacaksınız ve en hızlı şekilde hesaba çekecek. Bu şu anlama gelmiyor. Allah'tan başka da hesap soracaklar var da Allah hesap soracak olanların en hızlısıdır. Öyle değildir. Bu ifade Allah'ın bizi çok hızlı bir şekilde hesaba çekeceğini anlatmak için kullanılan vurgulu bir ifadedir sadece. Hepsi bu kadar. Haşa ki aklımıza biz başka hesap vericiler, hesap sorucular getirmeyiz. Hesap verecek olan biziz. Hesap soracak olan da Allah'tır. Ve Allah hesabını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Bazı çocuksu sorularla zaman zaman karşılaşırız. Hocam Allah bütün insanları hesaba mı çekecek? Evet, bütün insanları hesaba çekecek. Hocam Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaşayanların hepsi mi hesaba çekilecek? Evet, hepsi hesaba çekilecek. Hayatımızda sorumlu olduğumuz günden başlamak üzere öldüğümüz güne kadar bütün günler hesaba mı verilecek? Evet, her sözün evet, her davranışın evet, her yapılması gerekenin ve yapılmayanın evet. Hocam nasıl olacak işte bu kadar milyarca kişinin hesaba çekilmesi? Yahu sana ne? Yani bu sorunun cevabı evet bir merak konusu olabilir ama Allah'tan bahsediyoruz. Haşa ki varlıkların hızından, varlıkların gücünden söz etmiyoruz ki. Allah'a ait bir hayattan, Allah'a ait bir güçten söz ediyoruz. Allah'ın hesabı çok hızlı gerçekleşecektir. Ona göre davranalım, aklımızı başımıza alalım diye uyarmakta fayda var. Bir konuyu daha hatırlatarak, iki ayetlik bir bölümde, bir konuyu daha hatırlatarak Allah Teala kulların hayatı üzerinde Allah'ın güç yetkisi olduğu, Allah'ın ne diyelim güç sahibi olduğunu anlatır. 63. ayet şöyle: Kul, de ki insanlara, men yuneccikum min zulumatil berri vel bahri. Bir düşünün. Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kurtaran kimdir? Bir cevap verin. Müfessirlerimiz buradaki karanlık kelimesini karada ve denizde başımıza gelebilecek sıkıntılar, tehlikeler, zararlar, hoşlanmadığımız haller diye yorumlamışlar. Evet, biz de öyle bunu aktararak devam ettirelim. Yaşadığımız hayatta ister karada olun, ister denizde. Hadi bugün modern yüzyıla geldik, ister uzayda diyelim biz bunun adına. Yani nerede olursanız olun, hangi mekanda olursanız olun. Kur'an'ın indiği dönemde insanların bildiği iki mekan vardı. Ya karaydı ya denizdi. Hadi biz biraz daha yaşam alanımızı değiştirdik diyelim. Göğe yükseldiniz. Nerede olursanız olun. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman, adın Hristiyan olsun, adın Müslüman olsun, adın Yahudi olsun, adın Budist olsun, Hindu olsun, Şintoist olsun, Konfüçyanist olsun ya da adın ateist olsun, deist olsun, neyse işte yani. Kendini dini olarak din konusunda nasıl tanımlarsan tanımla. İster putperest ol, ister ateşperest ol. Neyle tanımlıyorsan tanımla kendini. Şu soruya samimi cevap ver. Kur'an'ın bu ifadesinden benim anladığım bu. Şu soruya doğru cevap ver. Şu soruya samimi cevap ver. Başın sıkışınca kime yalvarıyorsun? Yani ani bir kaza halinde birdenbire kime yöneliyorsun? Ani bir ölüm tehlikesiyle karşılaştığında, bir sevdiğini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığında kime yöneliyorsun? Bir sevdiğinin, bir yakınının kaza haberini aldığında, büyük bir telaş ve üzüntü içerisinde hastaneye koştururken bu arada dilin kime dua ediyor? Ted'ûnehu tazarru'an ve hufye. Gelin itiraf edin diyor sanki ayet. Gelin samimi olun. Neye tapınıyor olursanız olun, kendinizi hangi dinden olduğunuzu söylerseniz söyleyin, aslında başınız derde girdiğinde hepiniz ya gizli ya açık, ya herkesin duyabileceği şekilde, ya kimsenin duymayacağı şekilde, ya da bazen kendinizden bile gizleyerek, yani kelimeye, sese dökmeden, içinizden yalnız Allah'a yönelirsiniz. Adına Allah demezsiniz belki. Diliniz farklıdır, kültürünüz farklıdır, inancınız farklıdır. O yüzden demezsiniz ama hepiniz kadiri mutlak olan bir güce yönelirsiniz. Her şeye gücü yettiğini bildiğiniz, bakın bildiğiniz kelimesini özellikle seçiyorum. O bilgi yaratılışımıza kodlanmış bilgidir. Fıtratımıza yerleştirilmiş olan bilgidir. Sıkıştığınız zaman, çaresizliği hissettiğiniz zaman, gizli ya da açık, o her şeye gücü yetene, o her yerde olana, o her şeyi duyana ve yardım etmek isterse kesinlikle her sıkıntıyı giderebilecek olana dua edersiniz. Dersiniz ki لَاِنْ اَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Eğer beni bu dertten kurtarırsan, bizi bu sıkıntıdan kurtarırsan, başımızdaki bu belayı def edersen, biz şükredenlerden olacağız. Bunu illaki kelimelerle, cümlelerle yapmazsınız. İçinizden bir düzelme isteği, bir pişmanlık duygusu, bir ben ne yaptım ya, nereye gidiyorum sorusu geçiverir zihninizden. Bunu Allah Teala fıtrata yerleştirmiştir ve her insan bunu hayatında sıklıkla veya azlıkla zaman zaman herkes yaşar. Kime yönelirsiniz? Bir deyin bakayım. Kimden yardım istersiniz? Kim kurtarır sizi? قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا. Sizi içinde bulunduğunuz ve yardım istediğiniz bu sıkıntıdan yalnız Allah kurtarır. Kurtarmayı dilerse ha. Bu şartı koşuyoruz. Kurtarır derken Allah Teala kendisini bağlayacak bir söz vermemiştir size. Allah dilerse sizi o sıkıntıdan kurtarır. Ve min külli kerbin, ve aslında her sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Thumme entum tuşrikun. Ne kadar güzel bir bitiriş oldu. Sonra siz o sıkıntılardan kurtulunca ortak koşarsınız Allah'a. Neden güzel dedim? Yani metni gözünüze canlandırmaya çalışın. Elinize bir Kur'an metni varsa görebilirsiniz gözünüzle. Efendim elinize bir Kur'an metni yoksa kafanıza canlandırmaya çalışın, hayal edin. Bir yukarıda 63. ayetin bitimi şakirin kelimesiyle bitti. Şükür kelimesi, şekera fiili Arapça. Şekera, şükür kelimesi. Hemen aşağıda 64. ayette şirk kelimesiyle bitti. Şükür ve şirk. Yani şükredeceğim demiştiniz ama çoğunuz maalesef şirk ediyorsunuz. Şükretmiyorsunuz, şirk ediyorsunuz. Yani sizi sıkıntıdan kurtaranın Allah olduğunu görmüyor. Allah'tan başka birilerinin ya da bir takım varlıkların kurtardığına inanıyorsunuz. Böylece Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah imanımızı sahih tutabilmeyi, güçlü tutabilmeyi nasip etsin. Allah amellerimizi onun emirlerine, hükmüne uygun olmasını lütfetsin. Yukarıdan beri toparlayalım. Allah bilinçli tercihlerimizin hepsinde bilinçli bir şekilde Allah'ın hükmettiğini, Allah'ın razı olduğunu seçebilmeyi bize nasip etsin. Allah izin verirse 65. ayetten En'am suresi üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.